Ayrım 14. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek, sayfa 185. 3.4.12. Sendikalara ilişkin düzenlemelerin uygulanmasında çelişkiler. Anayasanın 90. maddesine eklenen hüküm, sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakları konusundaki yasakların ve kısıtlamaların kaldırılması için hukuki bir zemin yaratması açısından sendika çevrelerinde olumlu karşılandı. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümleri esas alınır. Böylece milletler arası anlaşmaların ve sözleşmelerin, özellikle Milletler Arası Çalışma Örgütü'nün, ILO, Türkiye tarafından da onaylanmış 87 ve 98 sayılı sözleşmelerinin doğrudan uygulanabilmesi koşulları doğdu. Ancak anayasada yapılan bu değişikliğe rağmen yasaklar ve kısıtlamalar kaldırılmadı. Sendikalar da bu yeni hukuki olanağı değerlendirmedi. Yıldırım Koç, bu hükümlerin uygulanması konusunda şu isabetli yorumu yapmıştır. Günümüzde yürürlükte bulunan 657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası grev hakkını yasaklarken, Türkiye'nin onayladığı 87 sayılı sözleşme bu konuda son derece geniş bir özgürlük getirmektedir. Sözleşmenin getirdiği özgürlükler, Anayasanın 54. maddesinde işçilerin grev hakkı konusunda getirilen kapsamlı yasaklarla da çelişmektedir. Bu konuda bir yargılama durumunda uygulanacak olan kısıtlama ve yasaklama getiren hükümler değil, özgürlük tanıyan milletler arası sözleşmedir. Bu uygulamanın kaynağını da Anayasanın 90. maddesi oluşturmaktadır. Yıldırım Koç, Aydınlık, 9 Aralık 2007. Milletler arası sözleşme ile kanunlar arasındaki uyuşmazlık olduğu ve konu yargıya intikal ettiği zaman mahkemelerin bu hükümlere itibar etmeden milletler arası sözleşmenin ilgili hükmün uygulaması gerekirdi. Ne var ki anayasa değişikliğinden sonra uygulamanın çelişkili olduğu görülüyor. Bazı davalarda uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanırlığı kabul edildi, bazılarında ise kabul edilmedi. Yıldırım Koç, sağ olsun, henüz yayımlanmamış aydınlatıcı çalışmasını gönderdi. En son Yargı Sen davası dikkat çekiyor. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, hakimlerin ve savcıların sendikalaşmasını açıkça yasaklıyor. Buna rağmen sendika kuruldu. Ankara Valiliği'nin başvurusu üzerine açılan davada Ankara 15. İş Mahkemesi, hakimlerin ve savcıların sendika kurma haklarını kabul etti. Ancak meslek sendikası değil, hizmet kolu sendikasının yasalara uygun olacağını hükmetti. Bu yerine getirilmeyince gerekçeli kararında hakimlerin ve savcıların sendika kurmalarını mümkün olduğuna karar verdi. Ancak meslek sendikası kurulduğu için kapatılmasına karar verdi. Olumlu uygulama ise 25 Kasım 2009 KESK ve Türkiye Kamu Sen genel grevinde ve daha sonraki genel grev girişimlerinde görülüyor. Yıldırım Koç, Anayasamızda sendikal haklar ve sendikaların tepkileri. Ocak 2012 bilgisayar çıktısı www.yildirimkoç.com.tr 3.4.13 Olumlu değişiklikler. Anayasa değişiklik paketinde toplumun olumlu karşılayacağı maddelere de rastlanıyor. Anayasanın 15, 17, 38 ve 87. maddelerinde yer alan ölüm cezasına ilişkin düzenleme ve göndermelerin anayasa metninden çıkarılması ülkemizin ve halkımızın çağdaşlık ve barış özlemine uygundu. Anayasanın 143. maddesinin ve dolayısıyla devlet güvenlik mahkemelerini yürürlükten kaldırılması da yerindeydi. Adil yargılanma hakkı ve hukuk devleti ilkelerinin gereğiydi. Ancak bu değişiklik bir işe yaramadı. DGM'lerin yerine Türkiye tarihinde görülmemiş tertipleri uygulayan özel görevli mahkemeler getirildi. Beşiktaş'ta özel bir yargılama sistemi kuruldu. Bu mahkemelerin Atatürk devrimine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı Türkiye tarihinin en büyük yabancı operasyonunda görevlendirildikleri uygulamalarla ortaya çıktı. Anayasanın 10. maddesinin 1. fıkrasındaki herkes cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir ilkesine bu fıkradan sonra gelmek üzere kadın ve erkek eşit haklara sahiptir hükmü eklendi. 1. fıkranın zaten içerdiği temel ilkenin vurgulanması açısından yararlıydı. Ancak anayasalarda yer alan eşitlik tanımlarının olumlu ayrımcılık yaklaşımına uygun olarak genişletilmesi ve yasal eşitlik anlayışının ötesinde fiili eşitlik hedefinin benimsenmesi gerekirdi. Bu nedenle eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının dışında kadın erkek eşitliğinin vurgulanmasıyla yetinilmemeliydi. Devlete kadın erkek eşitliğinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi ve kadınlar aleyhine var olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için görev yüklenmeliydi. Önerilen hüküm kadın erkek eşitliğini fiilen sağlamaya yönelik bulunan ve doktrinde olumlu ayrımcılık olarak nitelenen düzenlemelerin gerisindeydi. 3.5 2007 yılındaki AKP Anayasa Taslağı. 21 Temmuz 2007 günü yapılan genel seçim, yakın tarihimizde Kemalist devrimi yıkma sürecinin tamamlanmasını da işaretler. Daha seçim yapılmadan 2007 baharındaki Cumhuriyet miting ve yürüyüşlerinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından boşa çıkartılması üzerine Tayyip Erdoğan 8 Haziran 2007 günü Karşı Devrim Anayasası'nı ısmarlıyor. Bunun üzerine Profesör Doktor Ergun Özbud'un başkanlığında kurulan komisyon 2 Ağustos 2007 günü yeni anayasa taslağını Tayyip Erdoğan'a sunuyor. Çalışmalar 29 Ağustos 2007 tarihinde tamamlanıyor ve taslak AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'a teslim ediliyor. Komisyonu oluşturan ekip taslağın başında belirtilmiş. Profesör Doktor Ergun Özbud'un, Komisyon Başkanı, Profesör Doktor Zühtü Arslan, Profesör Doktor Yavuz Atar, Profesör Doktor Fazıl Hüsnü Erdem, Profesör Doktor Levent Köker, Profesör Doktor Serap Yazıcı. Bu anayasa taslağı kamuoyunda AKP'nin anayasası olarak nitelendi. AKP ve bizzat Tayyip Erdoğan taslağa sahip çıktı. Ancak son zamanlarda Komisyon Başkanı Profesör Doktor Özbud'un AKP'nin bu anayasa taslağını artık benimsemediğini dile getiriyor. Vatan Gazetesi 22 Mayıs 2012 sayfa 14. Yeni anayasa taslağını felsefesi ve içeriği açısından özetle ele alacağız. 3.5.1 Milli egemenlik üst devletlere devrediliyor. Bu anayasanın en önemli özelliği milletin egemenliğini, milletler arası ve milletler üstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar getirmesidir. Madde 5/4. Yine daha önce anayasaya yapılan değişikliği sürdürerek milletler arası anlaşmaların anayasaya aykırılığı için anayasa mahkemesine başvurulamayacağını hükme bağlamaktadır. Madde 67/5. Bakınız yukarıda 3.4. bölüm 2004 yılı baharındaki anayasa değişiklik paketi. Öte yandan siyasal partilerin tüzük ve programlarının millet egemenliğine aykırı olamayacağı hükmü de anayasadan çıkartılmıştır. Madde 38/1. Bilindiği gibi egemenlik en üstün otorite diye tanımlanır. Bir otoritenin üstünde başka bir otorite varsa artık o otoritenin egemenliğinden söz edilemez. Tayyip Erdoğan Anayasası, milletin egemenliğinin üstüne milletler arası ve milletler üstü kuruluşları ve yine başka devletlerle yapılan antlaşmaları koymaktadır. Böylece milletin egemenliği ABD, AB, NATO gibi devletlere ve milletler üstü kuruluşlara devredilmektedir. Özetlersek, milletin egemenliği bugünkü fiili duruma uygun olarak hukuken de ortadan kaldırılmaktadır. Oysa egemenlik paylaşılamaz ve devredilemez. 3.5.2 Milletin egemenliği ortaçağ kurumlarıyla paylaşılıyor. Tayyip Erdoğan'ın anayasa taslağı, millete ait olan egemenliği yabancı devletlere devretmekte kalmıyor, aynı zamanda etnik grup, tarikat, cemaat gibi ortaçağ kurumlarıyla ve mafya ile paylaşıyor. Anayasa taslağında özgürlük perdesi altında cemaat ve tarikatlara sağlanan faaliyet alanı ve laikliği ortadan kaldıran düzenlemeler sonuç olarak millete ait olan egemenliğin bu kurumlarla paylaşılması anlamına gelmektedir. Yerel yönetimlere vergiden bağışıklık, istisna, vergi indirim ve oranlarında değişiklik yetkisi verilmesi de aynı amaca hizmet ediyor. Madde 41/4. Bugün yerel yönetimlerin Güneydoğu'nun birçok il merkezi, ilçe ve beldesinde, PKK'nın ve yurdun birçok merkezinde tarikatların, cemaatlerin ve mafya çetelerinin denetimine girdiği dikkate alınırsa bu yasa dışı gruplara vergi yetkisi tanınmaktadır. 3.5.3 Devletin ülke ve milletiyle bütünlüğünün altı oyuluyor. 1982 Anayasası'nda yer alan 14. madde, temel hak ve hürriyetlerin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak Türk Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak amacıyla kullanamayacağını öngörüyordu. Tayyip Erdoğan'ın anayasa taslağının birinci alternatifinde bunlar yer almıyor. Tersine 13. madde bu konuda devletin elini kolunu bağlayan bir düzenleme getiriyor. 12. maddedeki bireysel özgürlüklerin özüne dokunulamayacağı hükmüyle de aslında yasama organının devleti, milleti ve vatanı korumak için getireceği yasal sınırlamaların önü kesiliyor. 1982 Anayasası'nın siyasal partilerin tüzük ve programlarının ülkenin ve milletin bütünlüğüne uygun olmasını emreden hükmü madde 68/4 taslaktan çıkartılmıştır. Madde 38. Ülke bütünlüğünün federasyon veya özellik gibi çözümlerle ve milletin bütünlüğünün de etnik grupların tanınmasıyla parçalanmasının anayasal hazırlığı yapılmıştır. Taslak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesini milletvekili dokunulmazlığına ilişkin düzenlemenin de dışına atmıştır. 1982 Anayasası'nın 83. maddesi ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturulmasına başlanılmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesindeki durumlarda milletvekilinin meclisin kararı olmadan tutulabileceğini, sorguya çekilebileceğini, tutuklanabileceğini ve yargılanabileceğini öngörüyordu. Yeni taslak bu istisnayı ortadan kaldırarak seçimden önce devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı suç işleyen milletvekilini de dokunulmazlık koruması altına almaktadır. 3.5.4 Vatandaşlık tanımından Türk sözcüğü çıkarılıyor. Taslağın 35. maddesi vatandaşlık tanımından Türk kavramını çıkartmıştır. Taslağı yazanlar Türk sözcüğünü çıkartalım derken mantık kurallarına uymayan bir formül üretmişlerdir. Devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kısacası TC vatandaşı, TC vatandaşıdır gibi saçmalama düzeyinde bir mantık hatası taslağa girmiştir. Taslak yalnız vatandaşlık tanımından değil, anayasanın başka maddelerinden de Türk sözcüğünü çıkartmıştır. Örneğin, yürürlükte olan anayasadaki aile Türk toplumunun temelidir hükmünden Türk sözcüğü çıkartılmıştır. Madde 43. Milletvekili yemininde yer alan Büyük Türk Milleti sözcüğünden ise Büyük sözcüğü çıkartılmıştır. Taslak, Türk milletiyle ve Türk milletinin büyüklüğüyle kavgalıdır. 3.5.5 Türkçeden başka dillerle eğitim ve öğretim. Türkçeden başka hiçbir dilin ana dil olarak okutulamayacağı ilkesi kaldırılıyor, Türkçeden başka dillerde eğitim ve öğretim yapılması serbest bırakılıyor ve bu konunun kanunla düzenleneceği hükmü getiriliyor. Madde 45/5 Bu konu 4. bölümde yeni anayasanın başlıca tartışma konuları başlığı altında geniş olarak ele alınacaktır. 3.5.6 Cumhuriyetin laiklik ilkesi ortadan kaldırılıyor. Anayasa taslağı laikliği temelden tasfiye ediyor. Anayasa geleneğimizin laikliğe ilişkin en temel şu hükmü çıkartılmıştır. Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini ve din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. Madde 24/10 Laikliğin esasını oluşturan bu hüküm kaldırıldıktan sonra din ve inanç hürriyeti başlığı altında devletin ve toplumun din kuralları temelinde düzenlenmesinin önü açılmaktadır. Madde 24 Anayasa geleneğimizde din ve vicdan hürriyeti olan başlık din ve inanç hürriyetine dönüştürülmüştür. Anayasa taslağı vicdansızdır. Çağdaş toplumda bireyin sorumluluğunu, bireyin kendi denetimini açan vicdan kavramı, din hürriyetinden kopartılarak düşünce ve kanaat hürriyetiyle ilgili düzenlemeye taşınmıştır. Madde 25 Bunun anlamı belirleyici önemdedir. Çünkü Türk devriminin laiklik anlayışına göre din, vicdan işidir. Din vicdandadır ve oradan taşırılıp dünyayı düzenleyen bir konuma çıkartılamaz. Anayasa taslağı, çıkar sisteminin sahiplerinin yaptıkları vurgunculuğu ve soygunculuğu din özgürlüğü arkasına saklamaları için gereken düzenlemeyi yapmıştır. Bugün anayasa, ibadet, dinsel ayin ve törenlerle ilgili özgürlüğün, devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, din ve mezhep ayrılığı yaratmak amacıyla kullanılmasını yasaklıyor. Madde 24 ve 14. Taslakta bu hüküm de kaldırılmıştır. Madde 24. Buna karşılık anayasadaki ibadet, dini ayin ve tören hakkı taslakta şu hale dönüştürülmektedir. Bu hak tek başına veya topluca, alenen veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak hürriyetini de içerir. Taslaktaki 24. maddenin bütünü ve yapılan değişiklikler toplu olarak değerlendirildiği zaman bu maddenin tarikat, cemaat, tekke, zabiye gibi kuruluşların devleti ve toplumu din esaslarına göre düzenlemeleri için anayasa bir zemin yaratma amacını taşıdığı apaçık görülmektedir. Aslında bu düzenlemeyle devletin ve toplumun temel düzenini din kurallarına dayandıran uygulamalar anayasa korumasına kavuşturulmaktadır. Dinsel inanç ve ibadet vicdanlardaki dokunulmaz konumundan çıkartılarak toplumu sömürme ve zorbalık aracı haline getirilmektedir. İkiz yasalardaki hükümler de dikkate alınırsa, laik devlet düzeni ve çağdaş toplum, dinsel çıkara dayanan tarikat ve cemaatler tarafından kuşatılmakta ve boğulmaktadır. Taslığın anayasalarımızda bulunmayan din değiştirme hürriyetini iki kez vurgu yapması da dikkat çekicidir. Madde 24 bölü 1 ve 2. Tayyip Erdoğanların dinler arası diyalog ve Tevrat ittifakı politikaları bunu gerektiriyor. Türbanın eğitim kurumlarına sokulmasına ilişkin düzenleme sinsice formülleştirilmiştir. Kılık ve kıyafetinden dolayı hiç kimse eğitim ve öğretim hakkında mahrum bırakılamaz. Madde 45 bölü 6. Bizim geleneğimizde bulunmayan, İslam tarihinde de görülmeyen bir kıyafet, ABD emperyalizminin siyasal planlarının gereği olarak bütünüyle Atatürk devrimi düşmanı amaçlarla eğitime sokulmaktadır. 3.5.7 Eğitimin tekliğine son veriliyor. Türk devriminin eğitimin ve öğretimin tekliği ilkesi, küreselci, yobaz, etnik, mezhepçi ve tarikatçı özel öğretimle parçalanmaktadır. 1982 Anayasası, özel okulların devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenleneceğini hükme bağlamıştır. Madde 42 bölü 6. Anayasa taslağında seviyeye uygunluk şartı kaldırılmakta, onun yerine devlet okulları için öngörülenler dikkate alınarak düzenlenir türünden bir keyfilik getirilmektedir. Madde 45 bölü 4. Eğitim ve öğretimin yurttaşlar için bir ödev olmasına son verilmektedir. Madde 45. Temel eğitimin zorunlu olduğunu öngören hükümden kız ve erkek için vurgusu kaldırılmıştır. Madde 45 bölü 3. 3.5.8 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasi ve ideolojik görüş ve örgütlenmeler dışında kalması ilkesi ortadan kaldırılıyor. Taslak Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin düzenlemeyi de kendi yıkıcı amaçlarına uygun hale getirmektedir. 1982 Anayasası, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalmasının ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinmesini öngörüyordu. Madde 103. Bu hüküm çıkartılıyor, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerini laiklik ve siyasi tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yapması öngörülüyor. Madde 103. Siyasi tarafsızlık kavramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ideolojik görüş ve örgütlenmeler dışında kalmasını içermiyor. Bu hükümle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ideolojik taraf olması kabul ediliyor. İdeolojik taraf olmak demek, siyasette de taraf olmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı, açıkça siyasal faaliyet içine çekiliyor ve laiklik ve siyasi tarafsızlık kavramıyla da kamuoyu aldatılıyor. Kaldı ki, taslakta laiklik öyle bir biçimde tanımlanmıştır ki, bu kavram laikliğin yıkılmasını güvence altına almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek görev yapmasına da son verilmektedir. Madde 103. Anayasa taslağını yapanlar bu düzenlemeyle mezhep kavgalarının, etnik kavgaların, dinsel çatışmaların önünü açmaktadır. 3.5.9 Atatürk devrimi ve ilkeleri anayasadan da tasfiye ediliyor. Devletin anayasal sorumluluğu olan İstiklal ve Cumhuriyet'in emanet edildiği gençlerimizi bilimin ışığında Atatürk devrimi doğrultusunda ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne bağlılık anlayışıyla yetiştirme görevine son verilmektedir. Madde 45. Dahası devletin gençliği alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan, cehaletten koruma ödevi de anayasadan çıkartılmakta genç kuşaklar emperyalist kültürün vatansızlaştırma, yabancılaştırma, yozlaştırma ve bencilleştirme saldırısına teslim edilmektedir. Madde 45. Hak ve özgürlüklerin Cumhuriyeti ve Atatürk devrimini yıkmak yönünde kullanılmasına izin vermeyen hükümler anayasadan ayıklanmıştır. Bu arada anayasanın 34. maddesindeki Cumhuriyet'in niteliklerini yok etme amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanabileceğini öngören hüküm de kaldırılmıştır. Taslak madde 31. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu AKDTYK anayasal bir kurum olmaktan çıkartılmıştır. 3.5.10 Yargı ve hakimler tarafsızlaştırılıyor. Türk anayasa geleneğinde yargının ve hakimlerin bağımsızlığı güvence altına alınır. Böylece yargı, yürütme organının ve hakim güçlerin müdahalelerine karşı korunur. Anayasa taslağı, mahkemelere ve hakimlere bugüne kadar anayasa geleneğimizde rastlanmayan bir tarafsızlık getirmektedir. Madde 106. Anayasa taslağında Türk yargısının milli devlete, cumhuriyete, milletin birliğine, vatanın bütünlüğüne ve kamu yararına karşı sorumluluğu tarafsızlık perdesi altında ortadan kaldırılmakta, bağımsızlığı zedelenmekte ve adaletin kamusal temelleri yıkılmaktadır. Türk yargısı, yürütme organından ve her tür müdahaleden bağımsız olmalıdır ama tarafsız olamaz. Türk yargısı, emperyalizme karşı milli devletin, etnik ve mezhepsel bölünmeye karşı milletin, özel çıkara karşı kamunun ve devrim yıkıcılığına karşı Atatürk devriminin tarafındadır. Hatta savcılar bizim yargı geleneğimizde Cumhuriyet savcısı olarak adlandırılmışlardır. Aslında yargıçlar da Cumhuriyet'in yargıçlarıdır ve Türkiye Devleti'nin dayandığı geleneksel hukuka göre böyle olmak zorundadırlar. 3.5.11 TSK'nın anayasal konumu zayıflatılıyor. Anayasa taslağı yürürlükte bulunan anayasanın sıkı yönetim komutanlarının genelkurmay başkanına bağlı olarak görev yapmaları hükmünü anayasadan çıkartmaktadır. Madde 104 ve 105. Genelkurmay başkanının atanmasına ilişkin hüküm anayasa dışına sürülmektedir. Madde 90. Jandarma genel komutanı Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkartılmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun MGK kararlarını dikkate alması hükmüne de son verilmektedir. Bu düzenlemelerin amacı açıktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anayasal konumunu zayıflatmak peşindedirler. ABD ve AB'nin dayatmaları doğrultusunda Türk ordusunun cumhuriyeti, vatanı ve Atatürk devrimini savunma yeteneği tahrip edilmektedir. Bu düzenlemelerin Türkiye'yi tehdit eden iç ve dış savaş ortamının ağırlaştığı koşullarda yapılması Tayyip Erdoğan'ların ABD'nin BOP görevleriyle kuşkusuz bağlantılıdır. 3.5.12 Kamu mülkiyeti, kamu ekonomisi ve kamu hizmeti etkisizleştiriliyor ve tasfiye ediliyor. Bizim anayasa geleneğimizde mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamayacağı öngörülmüştür. 1982 Anayasası dahi bu esası korumuştu. Madde 35. Anayasa taslağı bu hükmü kaldırmıştır. AKP'nin anayasa taslağının kamuya karşı özel çıkarcılığı esas alması, kamulaştırma, devletleştirme ve özelleştirme konusundaki hükümlere de yansımıştır. Kamulaştırma konusundaki düzenlemeye eski anayasalarda bulunmayan, gerçek değer üzerinden ve bedeliyle kesin hükme bağlanan artırım miktarı nakden ödenmesi şartı eklenmiştir. Madde 127. Toprak reformu gibi hallerde bedelin taksitle ödenmesini öngören hükümde küçük çiftçiyi koruyan peşin ödeme şartı kaldırılmıştır. Madde 127. Devletleştirme ile özelleştirmeyi düzenleyen hükümler arasındaki fark da anayasa taslağının kamu çıkarını özel çıkara feda eden felsefesini yansıtmaktadır. Devletleştirmede gerçek değer üzerinden ödeme şartı varken özelleştirmede yoktur. Madde 128. Devlet gerçek değer ödeyecek, yandaş sermaye ise kamu malını uygun koşullarda iç edecektir. 1982 Anayasası'nda bulunan yurttaşlarımızın sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı, madde 56, çalışma hakkı ve hürriyeti, madde 48 ve 49, konut hakkı, madde 57, hak olmaktan çıkarılmıştır. Devletin bu konuda gerekli önlemleri alacağı yolunda vatandaşa hak sağlamayan ve hukuki bir değeri olmayan dilekler konmuştur. Madde 129. 1982 Anayasası'ndaki planlama, madde 166, bu operatifçilik, madde 171, işsizliği önlemek, madde 49, ücrette adalet, madde 55 gibi yurttaşlarımızın insanca yaşaması için devlete sorumluluk yükleyen görevler ve kurumlar da anayasa dışına atılmaktadır. 1982 Anayasası'nda bulunan devletin sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini düzenleme ve özel sağlık kuruluşlarını denetleme görevleri madde 56 kaldırılmaktadır. 1982 Anayasası'nın ilgili madde başlığında piyasaların denetimi öne çıkarılırken anayasa taslağının madde başlığında piyasaların geliştirilmesine vurgu yapılmaktadır. Madde 126. Taslak neoliberaldir, küresel serbest piyasacıdır. Yürürlükte bulunan anayasadaki yurttaşın kamu, TV, radyo ve kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı, madde 32, anayasa taslağında bulunmuyor. Görüldüğü üzere Tayyip Erdoğan'ın anayasa taslağı, kamu yararı konusunda 1982 anayasasının dahi çok çok gerisindedir. 11.5.13 Yurtta barış, cihanda barış yerine emperyalizmin ebedi barışı. Tayyip Erdoğan Anayasası başlangıç bölümünde Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış ilkesi yerine ebedi barış idealini getirmektedir. Bu ebedi barış nedir? Hristiyanlığın ebedi barışı mıdır? Tevrat ve İncil'den mi alınmıştır? Yoksa Pax Romana veya Pax Americana türünden emperyalistlerin getirme iddiasında oldukları bir barış mıdır? Gerekçe de herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 3.5.14 Tayyip Erdoğan Anayasası bölünmeye ve cumhuriyet yıkıcılığına özgürlük getiriyor. Anayasa taslağı vurgulayarak belirtiyoruz, alabildiğine özgürlük getiriyor. Bu özgürlükleri sıralayalım. 1. Bölünmeye özgürlük. Etnik bölünmeye ve bölücülüğe özgürlük. Mezhep ekseninde bölünmeye ve bölücüye özgürlük. Cemaat ekseninde bölünmeye ve bölücülüğe özgürlük. Yerel bölünmeye ve bölücülüğe özgürlük. 2. Bireysel ve özel çıkarı özgürlük ve destek. 3. Milletin ve milli devletin zayıflatılmasına ve çökertilmesine özgürlük. 4. Atatürk devrimini bütünüyle yıkmaya özgürlük. 5. Dinciliğin istismarına ve toplumun ve devletin din esaslarına göre düzenlenmesine özgürlük. Daha doğrusu bir avuç çıkarcının din adına kendi çıkar ve tahakkümlerini gerçekleştirmesine özgürlük. Bütün bu özgürlükler bu anayasa taslağıyla güvence altına alınmakta ve alabildiğini kışkırtılmaktadır. 3.5.15 Taslağın dayandığı dinamikler ve doğru mevzilenme. Bu anayasa girişimi dışta ABD ve AB emperyalizmine dayanmaktadır. AB standartlarının öngördüğü anayasa budur. İçte ise mafyalaşan, işbirlikçi sermaye, bütün tefeciler, dolar ve borsa vurguncuları ve hortumcular ile etnik bölücülüğe, Haçlı güdümündeki cemaat ve tarikat güçlerine dayanmaktadır. Tayyip Erdoğan'ın anayasa girişimini bireysel özgürlükçü bir konumdan eleştirmek hem gerçeğe uygun değildir hem de kamunun ihtiyacına uygun değildir. Tayyip Erdoğan'ın anayasa taslağına karşı doğru ve başarılı bir mücadele için milli devlet, cumhuriyet, vatan, millet, kamu, bütün bunların temelinde bulunan Atatürk devrimi mevzilerinde konumlanmak gerekir. Tayyip Erdoğanlar bu anayasa taslağıyla emperyalizme, etnik gruplara ve cemaatlere dayanarak devleti, bireye dayanarak milleti ve özele dayanarak kamuyu yıkmak için öyle bir özgürlük programı getirmektedir ki bu anayasa girişimine birey ve özgürlükte odaklanan her muhalefet sahte muhalefettir. Böyle bir mevziye bilmeden girenler ise emperyalizm ile Haçlı gericiliğin tuzağına düşerler ve turuncu karşı devrime teslim olurlar. 14. ayrımın sonu sayfa 199.